Podcast dinle.
Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyicileri. Doğa konuşmalarına hoş geldiniz. Ben Nacide Berber. Bugün aslında doğa ve hukuk ilişkisini, yani çevre hukuku diye de bildiğimiz alana birazcık daha merakla bakmak istedik. O yüzden konuğumuz avukat Özlem Altıparmak. Kendisi Doğa Derneği Hukuk Danışmanı ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi İklim ve Ekokırım Hukuk Kliniği Koordinatörü. Hoş geldiniz Özlem Hanım.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Hakikaten artık dünyada iklim krizinin ne kadar önemli olduğunu ve aslında bunun karşılığının kurumlara yansıdığını da görüyoruz. Bu sizin çalıştığınız alanlar da aslında bunun göstergesi. Belki şöyle başlayabiliriz. Hakikaten hukuk ve doğanın yolu ne zamandır nasıl kesişiyor ve bu kadar yakınlaştı? Önceden çevre hukuku diyebiliyorduk ama şimdi onun daha alt kırılımları olduğunu görüyoruz. Daha detaylanıyor bu çalışma alanları. Ve bu hukuk alanı hangi meseleleri kendine sorun ediyor? Belki ilk etapta bununla başlarsak güzel olur.
Aslında bu hukuk ve doğanın kesişmesi ya da işte çevre hukukunun kesişmesi biraz benim kendi tarihimle de belki bağlantılı. Ben hani hukuk fakültesinde ne çevre hukuku ne de insan hakları dersi alarak mezun oldum.
Evet.
Ve bunları hani çok da dışarıdan kendi çabamla öğrendim. Ama hani şimdi örneğin Ankara Üniversitesi'nde bir iklim ve hukuk ekokırım kliniği açtık ve öğrencilerimize bunları anlatıyoruz. Aslında meselenin ne kadar da önemli olduğunu sizin dediğiniz gibi gösteriyor. Hukuka baktığımızda aslında hani nasıl gelişti belki doğayla buluşmasına gelirken aslında hukuk insanların biraz adalet arayışıyla gelişiyor. Adil olma isteğiyle gelişen bir şey. Hani hakların gelişimi de öyle. Bizim hak dediğimiz şey nasıl norm ve hukuk halini arıyor derseniz biraz insanların talep ettiği şeyler, kendine hak gördüğü şeyler ve farkına vardığı şeylerin daha sonra norm haline alması, onun da hukuku oluşturmasıyla bir araya geliyor. Hukuk ve doğa nasıl aslında bir araya gelmiş derseniz herhalde doğayı insanların mülk edinmesiyle bir araya gelmiş aslında. Çok da tersine bir araya geliş var belki doğanın işte parsellere bölüp satılmasıyla ya da işte ürün alıp satılmasıyla. Ben şu noktadan baktığımda biz bunu çevre hukuku olarak işte nasıl çalışıyoruz diye bakarsanız çevre hukukunun ya da çevre hakkının gelişimi biraz insan haklarına kıyasla dünyada çok daha geç olmuş diyebilirim. Çünkü insan haklarının gelişimine baktığımızda aslında böyle 2. Dünya Savaşı'ndaki çok büyük böyle insanlığı utandıran suçların akabinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ortaya çıkar 1948'de. Ama çevre hakkı bunun içinde hiç geçmez. Yani insan haklarının gelişimine baktığımızda bizim 1. kuşak haklar, 2. kuşak haklar ve işte 3. kuşak haklar dediğimiz çevre hakkı aslında dayanışma hakları içerisinde biraz daha geç gelişir. İlk çevre hukuku nasıl gündeme gelmiştir derseniz 1952'de büyük Londra hava kirliliği vardır. Belki dinleyicilerimiz duymuştur. Böyle Londra'nın üzerine çöken bir sisle 5-6 gün sürer ve 4000 kişinin öldüğü, böyle 100 binlerin de hastalandığı bir felakettir. Ve ilk kez orada böyle aslında işte çevrenin, çevre hukukuna dair düzenlemelerin yapılması gerektiği, işte temiz hava düzenlemelerinin yapılması gerektiği gündeme gelir. Çünkü o döneme kadar aslında biraz sanayi devrimiyle de birlikte doğanın böyle fütursuzca bir kullanımına, işte kaynak olarak tüketimine denk geliriz. Bu gelişen haklara da baktığımızda aslında ilk haklar biraz böyle devletten kendini koruma hakları gibi düşünebiliriz. Yani bir mülkiyet hakkı, işte yaşam hakkı, işkence görmeme hakkı gibi. İkinci kuşak haklara baktığımızda talep haklarıdır bunlar. İşte sağlık hakkı talep ederiz. Eğitim hakkı talep ederiz. Ama çevre hakkının içinde nasıl geliştiğine baktığımızda bunlar da bizim dayanışma hakları dediğimiz biraz daha geç gelişen haklardır. Yani insanlık aslında bunları düzenlemeden kendisini var edemeyeceğini fark etmiştir. Barış hakkı gibi, işte çevre hakkı gibi. Bunlar da
peki,
sadece...
bugünlerde duyduğumuz su hakkı, hava hakkı da, temiz hava hakkı da bunlara giriyor galiba.
Aynen. Bunların içine giriyor. Çünkü sadece hani biraz önce söylediğim gibi devletin bunlara dokunmaması yetmez, mülkiyet hakkı gibi. Hem devletin bir ödev olarak bunu yüklenmesi hem de yurttaşların da bunlara dair bir takım çaba içinde olması gerekir. O yüzden dayanışma haklarıdır. Yani bu uluslararası belgelere baktığımızda da ilk 1970'lerde Stockholm bildirgesine giriyor. Bu da nasıl giriyor hani sizin sorunuzda? Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı olarak giriyor. Yoksa hani tek başına bir doğanın özne olması gibi değil. Biz hukukçular hangi meseleleri Türkiye'de çalışıyoruz derseniz genelde hep çevreye verilen bir zarar olarak biz bunu algılıyoruz. Ya da işte bir takım projelerde verilen çevresel etki değerlendirme izin, madenlere izin, işte ruhsat iptalleri gibi daha böyle bireysel olarak hani küçük münferit olaylarla çalıştığımız davalar ve hukuk meseleleri şeklinde gidiyor. Hı hı. Ama hani dünya ölçeğinde de baktığımızda zaten hak kategorileri gelişen bir şeydir. Hani doğayla ilişki kurma anlamında da çevre hakkının biraz daha o hak kategorileri içerisinde daha geç geliştiğini söyleyebilirim.
Evet, dediğiniz gibi aslında biraz da suç üzerinden hep konuşuyoruz. Hatta kavramlar da galiba bu yönde ilerliyor. Hani bu alanda mesela yeşil kriminoloji diye bir kavram duyuyoruz artık bugünlerde ve ekokırım, sizin de zaten hani bu alanda üniversite bünyesinde bir bölüm açıyorsunuz buna dair. Bu kavramlardan birazcık daha bahsedebilir misiniz açarak ve hangi suçları kapsıyor? İnsanlar neden bu suçları işliyor? Tabii ki en çok bunu merak ediyorum. Hani biraz önce dediğiniz gibi ve birçok programımızda konuşuyoruz. İnsanın doğayla eşit bir ilişki kurmaması ile ilgili bir problem var. Ve biraz da bu antroposentrik yaklaşımın etkisi mi diye de tartışılan bir konu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yaklaşım, yani insan merkezli yaklaşım, doğayla kurduğumuz ilişkiyi ve ona karşı suç işleme açısından nasıl olumsuz bir etkisi var?
Tam da aslında yani çok da doğal bir şekilde bütün bu hak kategorileri ve ona bağlı olarak da suç ve ceza ilişkisi de insan merkezli olarak gelişiyor. Yani bizim işte antroposentrik dediğimiz şey tam da insan merkezli ama bütün dünyada aslında belki orayı da ayrı bir şey olarak konuşuruz. Ekosentrik bir gelişme var aslında, hani doğa merkezli bir hak algısına doğru aslında tam da dördüncü kuşak hakların gelişimi üzerinden giden bir tartışma var. Çünkü bu hak kategorileri de gelişiyor. Hani belki biz 10 yıl sonra bu programı yapsak belki atıyorum insanların kopyalanması üzerinden gelişen hak kategorileri ya da insan onurunun konulması üzerinden işte yapay zeka gibi kullanımlarla farklı hak kategorilerini, farklı korunma mekanizmalarını konuşuyor olacağız. İşin ceza boyutuna gelecek olursak yani bu çevreye karşı işlenen suçlar. Yani biz genel anlamda bu çevreye karşı suç dediğimizde nasıl bir yaklaşım var? Sadece bizim ülkemizde değil. Hani dünyada da kirleten öder. Hatta biraz daha farklı bir şekilde ödeyen de kirletir. Yani ben bunun parasını öderim. Neyse de kirletirim gibi. Ne yazık ki hani biraz da böyle hani insan faydasına çevrenin kurban edilmesi gibi bir yaklaşım var. Yeşil kriminoloji kavramı ilk 1990'larda bir makalede geçiyor. Michael Lynch kullanıyor bu makalede. Ve aslında biraz yani ben de bu kavramın kullanılması taraftarıyım. Çünkü bu çevreye yönelik suçları belli bir çerçeve altında toplamaya yarıyor diye düşünüyorum. Çünkü bu aslında çevreye ya da iklime ya da doğaya yönelik suçları düşündüğümüzde yani biz hukukçu olarak çalıştığımızda bunların yeni farkına vardığımız bizim de suç kategorileri oluyor. Örneğin biz yeni olarak bir avcılık Merkez Av Komisyonu kararına karşı dava açtık ve orada fark ettik ki nesli tükenen kuşlar da bu kararın içerisine üvey kuşu ve elmabaş patka girmiş. Yani aslında düşündüğünüzde bunlar da biyoçeşitliliğe yönelik bir suçtur bu şekilde düzenlemeler. Ya da hayvanlara yönelik şiddet de aslında bir şekilde türcülük de aslında bizim çevreye ya da doğaya yönelik suçlardır. Ama ne yazık ki biz bunları bir çatı altında böyle yeşil kriminoloji gibi toplamadığımız sürece küçük küçük kanunların içerisinde kalmış düzenlemeler olarak çalışıldığını görüyoruz. Ya da örneğin bu dünyada yeni konuşulan biyo kaçakçılık ya da biyo korsancılık da diyebiliriz. İşte yerli halkların bir takım endemik bitkilerini alıp patentleyip hani ilaç sektöründe satılması gibi. Yani bunlar dediğim gibi yani böyle çok farklı suç tipleri gibi düşünülmesine rağmen bu ekosuçlar diye adlandırabileceğimiz bir yeşil kriminoloji gibi bir tartışma alanı var. Ben bunu da destekliyorum. Bu çevresel suçların dünya çapında nasıl hani değerlendirildiğine baktığımızda örneğin hani çok büyük bir takım böyle çevreye yönelik verilmiş suçlarda, nükleer felaketlerde vesaire çok da büyük bunların kovuşturulmadığını, soruşturulmadığını görüyoruz. Ama artık dünyada yeni bir tartışma var, ekokırım diye. Tıpkı soykırım gibi yani insanlığa karşı işlenen suçlar, yani insan öldürmek bir suçtur. Ama soykırım diye de ayrı bir suç çeşidi vardır. Yani bir utanç suçudur bu ve hiç kimse soykırım suçuyla anılmak istemez dünyada. Bunun gibi aslında çevreye yönelik suçları ekokırım çatısı altında, işte geniş çaplı, uzun vadeli ve yaygın ağır zararları ekokırım suçu olarak tanımlama çabası var. Bu da aslında bunun utanç verici ve ne kadar ciddi ağır bir suç olarak düzenlenmesi ve suçun vahametini göstermesi açısından çok önemli bir girişim. Geçtiğimiz Haziran ayında bu bir uluslararası uzman grubu tarafından bir suç tanımı yapıldı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsü altında cezalandırılmasına yönelik girişimler var. Yani uzun bir konu ama ben bunun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tam da dediğim gibi aslında bunun tam da böyle insan merkezli, örneğin bizim çocukluğumuzda neydi çevreye yönelik suçlar? İşte yere tükürme, çöpünü şöyle at gibiyken aslında insan olarak çevreye verebileceğimiz zararın ne kadar büyük olduğunu ve aslında bir altıncı yok oluşa sürüklenmemizi fark ettik. Ve ben yani bunları çok bütüncül bir bakış açısıyla çalışma açısından bu çabaları ve bu suç tanımlarını çok değerli buluyorum.
Gerçekten çok haklısınız. Çünkü hani dediğiniz gibi parça parça, tek tek istisnai haller gibi gözüküyor aslında. Ama böyle yeşil kriminoloji altında aslında bunun ne kadar sistematik olduğunu ve insan ve doğa ilişkisinin nasıl değiştiği. Verdiğiniz örnek o kadar naif ki hani yere tükürmek falan. Şimdi bugün baktığımız zaman bambaşka bir şey. Şimdi çocuklar hakikaten su, temiz su ve hava ve işte yeşil alan peşinde koşturuyor. O yüzden önemli gerçekten. İnsanlığın düşünme biçimini de değiştirecek bir çalışma. Peki ekolojik yaklaşım sizce işte bütün dünyada ve de Türkiye'de aslında bu bakış açısının hakim olması doğa, hukuk ve insan ilişkisinde neleri nasıl değiştirebilir sizce?
Yani tam da aslında söylediğimiz şey bir bu insan merkezli hak algısı. Hani çevre dediğimiz aslında çevre ne demek? Kendi çevremiz, bir insanın çevresinden bahsediyoruz aslında. Ve o çevreyi bir hak haline getirmişiz. Burada özne de insan. Ve o çevreyi korumaktan bahsediyoruz. Yani normalde şöyle söyleyebilirim. Aslında bir ağacı koruduğumuzu düşündüğümüzde o ağacın, yani bir zeytin ağacının varlığını korumuyoruz aslında. O zeytin ağacından bizim zeytin alma, onu tüketme ya da bölgesinde oturma hakkını
yine kendimizi
aslında
düşünüyoruz.
Aynen öyle. Ya da işte bir estetik nasıl, işte parklar
manzara
olsun, yeşillik olsun vesaire gibi. Yani aslında çok yararcı ve böyle bir kullanıma dayalı, yine bir insan merkezli bir bakışla gidiyor ama hani geldiğimiz noktada özellikle de dünyada sadece bir iklim krizi gibi biz bunu hani bir söylem oluştu ama ne yazık ki bir biyolojik çeşitlilik krizi de biz yaşıyoruz. Yani türlerin hızlı tükenmesi, yani hiç olmadığı kadar hızlı bir yok oluş yaşıyor. Hani bir yanıyla da bir atık krizi yaşıyoruz baktığımızda. Ve aslında bu üçünü de çözmediğimiz sürece çok ciddi bir yok oluşun içindeyiz. Ve aslında bu üçüne de baktığımızda ortak noktası insan merkezli bir faaliyet. Yani insanın faaliyeti. Sera gazının salımını denetlemeye çalışıyoruz. Ya da işte avcılığı yasaklamaya, işte biyolojik çeşitlilik anlamında bakarsak. Ya da plastik atıklarını, ya attığımız şeyi, yani kendi çöpümüzü, atığımızı kontrol etmeye çalışıyoruz. Tam da söylediğim aslında bu doğa merkezliğe bir kayış bu noktada önemli oluyor. Çünkü kendimizi hak gördüğümüz, bir şekilde hukuku çalıştığımız ve şekillendirdiğimiz noktada buna bir çözüm yok. Yani bu haklar nasıl olur? Yani bu belki bize şu anda çok böyle afaki ve böyle olmayacak bir şey gibidir ama İşte bir şu anda Roma hukukunu konuşuyor olsaydık, şu anda iki Roma yurttaşı olsaydık ki muhtemelen bir kadın olarak bunu konuşmayacaktık, iki erkek olarak konuşacaktık. Çünkü kadınların hak sahibi olmadığı bir düzendi.
Evet.
Ya da kölelerin hak sahibi olmadığı bir düzendi. Yani köle hakkı diye bir şey yoktu. Ve yani hak kategorileri böyle değişir. Haklar ne zaman oluşur dersiniz? Kabulle mi oluşur? Yoksa fark etmekle mi oluşur? Fark etmekle oluşur haklar yani. Ve hani köle bir hakkı olduğunu fark eder ve hani düzen değişir, hukuk değişir. İlk başta da söylediğimiz gibi talepler norm haline gelir. Şu anda biz doğanın hakkı olması gerektiğini fark ettiğimiz bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Ve o yüzden de bu dördüncü kuşak haklar, yani antroposen çağda hukuk değişecek. Dünyada aslında ekosistem hakları dediğimiz bir tartışma var. Bir nehire aslında hukuki kişilik verildiğini görüyoruz. Özellikle yerli halkların Yeni Zelanda'da, işte Kolombiya'da, Bangladeş'te bu tip çabaların vücut bulduğunu evet. görüyoruz. Ve örneğin çok daha önemli bir şey var. Gelecek nesillerin hakları diye bir tartışma var. Hı hı. Yani şu anda var olan insanların, yani bizlerin hakları, hani bir çocuk hakkından farklı bir şeydir bu gelecek nesillerin hakları. Aslında doğmamış nesillerin haklarını evet. tartıştığımız bir şeydir. Ve ben aslında şöyle bir şeyle belki bu sorunuzu bitirmek istiyorum cevabı. Ama hı hı. bir yaşam hakkı değil de sürdürülebilir bir yaşam hakkını tartışmamız gerekiyor. Çünkü biz şu anda sürdürülebilir bir kalkınma üzerinden politikalarımızı belirliyoruz ama hı hı. gelecek nesilleri de doğa hakkını da içerir bir sürdürülebilir bir yaşam hakkını tartışmamız gerekiyor ekolojik hı hı. bir yaklaşımla. Hı hı.
Peki ekolojik yaklaşıma göre anayasasını, yasalarını düzenleyen ülkeler var mı? Ve Türkiye açısından tabii özellikle soruyorum, hani iklim kriziyle mücadeleyi düşündüğümüz zaman acil yapılması gereken noktalar var mı bu yaklaşıma göre düzenlenmesi gereken anayasa ve yasalarımızda?
Aslında hani dünyaya baktığımızda böyle çok da böyle boş şeylerden konuşmadığımızı ben en azından kendi adıma fark ediyorum. Bu dünyadaki bu yaklaşım aslında küresel yeryüzü anayasacılığı denilen bir akım var. Ve işte anayasalarda doğanın bir hak sujesi olarak yer aldığını görüyoruz. Yani hak sujesi olmak ne demek derseniz, hani insanın bir hak sujesi olması gibi ya da bazen belli tüzel kişilikler de hak sahibi olabilir. Dernekler gibi, şirketler gibi. Aslında yokturlar ama biz onlara bir varlık atfederiz ve onları haklarla donatırız. İşte tam da anayasalarda doğayı ya da işte az önce söylediğim gibi bazı kanunlarla ve düzenlemelerle bir nehri hukuki kişilik kazandırarak haklarla donatan çeşitli düzenlemeler var. Dünyaya baktığımızda bunun örneklerini Bolivya Anayasası'nda aslında çok konuşulur ve Ekvador Anayasası'nda yer aldığını görürüz. Bolivya Anayasası'na baktığımızda doğa bir hak öznesi olarak düzenlenmiştir ama çok uygulama yerine yazık ki yoktur aslında Bolivya Anayasası çok daha yaygın bilinmesine rağmen. Biraz Bolivya'nın içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle de bu kalkınmacı bir model benimsediğini görüyoruz ve biraz bu kalkınmacılığı millilik ve yerlilikle aşmaya çalıştığını görürüz ama en bu konudaki belirgin anayasa bu Ekvador Anayasası'dır. Hem hukuki hak tanınmıştır hem de bunları dava etme yani uygulama hakkı da tanınmıştır. Yani bu tip örnekleri görüyoruz. Geçtiğimiz dönemde Avrupa Birliği'nde bir çalışma yapıldı. Doğa hak sahibi olabilir mi diye. Bir böyle 80 sayfalık bir yayın çıktı. Orada tartışılıyor aslında bu Avrupa Birliği yasalarına böyle bir uygulama girebilir mi diye. Hatta bunu hazırlayan akademisyen de Aarhus Sözleşmesi'nin Avrupa Birliği'nde düzenleyen kişiydi. Yani bu akademisyendi ve ciddi bir biçimde çalışılmış bunlar. Umut verici gelişmeler. Demin de söylediğim gibi ekokırımın da bir suç haline getirilmesi aslında ümit verici bir gelişme. Türkiye'ye baktığımızda hani bizim anayasamızda sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı şeklinde düzenleniyor. Ve aslında bir kalkınmacı, işte gelişmeci, bir ekonomik bir yaklaşımla düzenlendiğini görüyoruz. Hı hı. Ve aslında bu krizin iklim, atık ve biyoçeşitliliğin aslında kümülatif olarak değerlendirilmediğini ve bireysel aslında hani bir projeye izin verilecekse sadece o çevresel etkisine bakıldığını, bunun kümülatif etkisinin dikkate alınmadan çalışıldığını görüyoruz. Ama hı hı. ne yazık ki hani dünyada bu duruma baktığımızda oldukça afetlere açık bir dönemdeyiz. Yani iklim krizini afetlerle birlikte yaşayacağız ve bir uyum politikasının olmaması bizleri bu afetlerin etkisine çok açık hale getirecek. Ben Türkiye'ye baktığımda şöyle bir eksiklik görüyorum açıkçası. Çevresel hakların çalışılması yani çevre meselesinin çalışılmasını insan haklarından ve haktan biraz kopuk görüyorum. Hı hı. Yani bunu avukatlar olarak kendimizde de bunun bir eksikliğini görüyorum. İnsan hakları çalışmalarına baktığımda da çevreyi çok kapsamadığını görüyorum. Bu yeni bir hak kategorisi olması nedeniyle. Hı hı. Aslında biz bunları çok büyük bir çatı altında çalışmamız gerekiyor ve bütün politikaları hesap verebilir hale getirmek gerekiyor ve aslında devletlerin ataletini sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani adım atmamasını sorgulamamız ve iklim davalarını gündeme getirmemiz gerekiyor. Tüm dünyada da aslında bu Greta Thunberg'lerin az önce size söylediğim gibi gelecek nesillerin haklarını tartıştığı davaları oldu biliyorsunuz Birleşmiş evet. Milletler evet. Çocuk Hakları Komitesi'nde. İklim kanunlarının düzenlenmesi edilmesi ve gerçekçi taahhütlerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü artık şöyle bir dönemdeyiz. Hani bir göktaşı yaklaşıyor dünyaya doğru. Ve hani biz buna karşı önlem almadığımız ve kendi yaklaşımımızı değiştirmediğimiz sürece hep birlikte bir yok oluşa sürükleneceğiz. Ve biz hani kaynak olarak kullanıp böyle her şeyi kendimize hak gördüğümüz sürece de bu krizden de, bu yaklaşan felaketten de, yok oluştan da kurtulamayacağız. Yani aslında hani bunun çözümü ne derseniz, aslında tam da bunun bir dayanışma hakkı olduğunu fark ederek çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bir eko merkezci bakışla, yani bizim dünyadaki tam da sizin dediğiniz gibi kibirden uzaklaşıp, insan kibrimizden uzaklaşıp doğanın küçük bir parçası olduğumuzu fark eden bir hak anlayışıyla bu konuyu çalışmamız gerektiği düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim gerçekten çalışmalarınızda. Kolaylıklar diliyorum.
Ben teşekkür ederim böyle bir davetiniz için.
Sevgili NTV Radyo dinleyicileri, bu hafta doğa konuşmalarında doğa ve hukuk konusunu birazcık gündeme getirmeye çalıştık. Avukat Özlem Altıparmak bizimle birlikteydi. Doğa Derneği Hukuk Danışmanı, aynı zamanda Ankara Üniversitesi İklim ve Ekokurum Hukuk Kliniği Koordinatörü kendisi. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Podcast dinle.